Ayrım 17. Geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran, sayfa 215. Hipnoz oluşturmanın iki koşulu. Gerçek hipnozu oluşturmaya başlamadan önce ne yaptı? Hipnotist zihinsel beklenti dediğimiz durumu yarattı. Daha sonra nazik bir şekilde bilincin rızasını istedi ve onu aldı. Hipnozun oluşturulması döneminde sahnedeki insanlar artık hipnotistin vereceği her türlü talimatı sahneden atılma korkusu içinde yapmaya hazır hale geldiler. Hipnotist bu andan itibaren bu insanları suistimal etme hakkını ve söylediği her şeyi aynen yerine getirtme gücünü elinde topladı. Yani onları tam anlamıyla avucunun içine aldı. Bir hipnotist hipnoza başlamadan önce zihinsel beklenti yaratmazsa ve kişinin bilinçli rızasını almazsa oldukça güçsüz duruma düşebilir. Klinik amaçlı hipnoz uygulamak isteyen bir hipnotistin zihinsel beklenti yaratma ve kişinin bilinçli rızasını alma teknikleri konusunda gösteri hipnotistlerinden öğreneceği çok şey vardır. Eğer bilincin koruyucu kalkanı yapılanları zihninde sorgulayan bir kişi tarafından hala yerinde tutuluyorsa, hipnotistin vereceği telkinler bu kalkanı aşamaz. İçeride bilinçaltında çalışan programa hiçbir etkisi olmaz. O zaman da beklenen değişikliklerin hiçbiri oluşmaz. Hipnozun en geçerli tanımının birinci aşaması bilincin koruyucu kalkanının aşılmasıdır. İkinci aşaması ise seçilen düşüncelerin bilinçaltına yerleştirilmesidir. Hipnotist için kişinin zihninin bilinçaltı bölümüyle hipnotistin sesi arasında temizlenmesi gereken bir yol var demektir. Ancak bundan sonra kişinin bilinçaltı hipnotistin sesinden akan telkinlere göre hareket oluşturmaya başlar. İşte hipnoz budur. Koruyucu kalkanın aşılması telkinlerin doğrudan bilinçaltına gömülmesini sağlar. Ayrıca yine koruyucu kalkanın aşılması bilinçaltında yerleşmiş kayıtlara doğrudan ulaşma olanağını verir. Bunun nasıl olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bilincin bilinçaltının etrafını çeviren bir kabuk gibi hayal ederiz. Her ikisinin arasında bir zar gibi koruyucu kalkan vardır. Tüm kitap boyunca gördük ki bilincin istemli düşüncelerinin gücüyle bilinçaltına yerleşmiş inancın yaptırım gücü savaşa girdiğinde bilinç zayıf pozisyonda kalır. Enerji olarak karşılaştırırsak bilinçaltının basıncının bilincin basıncından fazla olduğunu söyleyebiliriz. Koruyucu kalkanı yarı geçirgen bir zar kabul edebiliriz. Çünkü bazı düşüncelerin içeri geçmesine izin verirken bazılarına izin vermez. Fiziksel kurallara göre madde akışı bir zerde yüksek basınçtan düşük basınca doğrudur. Şimdi düşük basınçlı bilinçten yüksek basınçlı bilinç altına telkinleri itmeye çalışmak bu temel kuralı çiğnemek olur. Yüksek basınçlı yerden bilinçli ortama sızmalar olur. Yüksek basınçlı yerdeki maddeler zamanla etrafındaki zayıf basınçlı alanları doldurmaya başlar. Özetle koruyucu kalkan yerindeyken zayıf basınçlı ortamdan yüksek basınçlı ortama madde akıtmak mümkün değildir. Suyun altındaki deniz altının kapağını açmak kadar imkansızdır. Hipnotist bu fizik kanunlarına saygı duyarak çalışmayı seçen kişidir. Acaba yüksek basınçlı tarafta bu koruyucu kalkanda delik açmaya yarayacak bir şeyler bulabilir miyiz? Bu gerçekten yabana atılmayacak bir fikirdir. Yanıtı ise hayal kurma ve duygulardır. Eğer bu iki malzemeyi uygun bir şekilde karıştırabilirsek, kimyasal bir reaksiyonun neden olduğu bir patlamanın gücünü elde eder ve koruyucu kalkanı ters taraftan delebiliriz. İşte hipnotik İndüksiyon dediğimiz hipnoz oluşturma bu kimyasal reaksiyonu yaratma amacına yöneliktir. Bu hayal kurma ve duygu karışımını yarattığı şeyler nelerdir? Klasik hipnotik ortamın oluşturulması elde edilen kazanımlardan bir tanesidir. Ama o çok merak edilen bir hipnotist bir kişinin irade gücünü yenerek ona her istediğini yaptırabilir mi sorusuna yanıtımız her zaman hayır bu asla mümkün değildir olacaktır. Tabii gizli bir hipnotik kontrat yoksa. Eğer kişi hipnotistle aralarında bir kontrat yapıldığının farkında değilse, gerçekten iradesi dışında bilinçaltını açık hale getirebilir. Buna körü körüne bağlılık mı diyeceğiz, yoksa kör güven mi? Bir otoriter güce, körü körüne bağlılık insanlara çılgın şeyler yaptırabilir. Bu güce hiçbir gösteri hipnotisti sahip değildir. Televizyon bizi nasıl uyutur? Körü körüne bağlılık hipnotik kontratın olduğunu bilmeden hipnotize olma halidir. Ve bu bizi dünyanın en önemli hipnoz aracı olan televizyona getiriyor. Günümüzde işten çıkan insanlar akşam ne yapıyor? Eve git, yemek ye, televizyonun başında geviş getirmeye başla. Düşünmeyi bırak ve TV'nin içine kaç. Zihnin düşünen bölümünü kapalı pozisyona getir. Düşünceden kaç, gevşe, mayış. Tüm bunlar trans durumu dediğimiz hipnoza girmiş hali tarif ediyor. Ben bir hastayı hipnoza hazırlarken bu durumu elde etmek için bazen 3 saat uğraşıyorum. Önce hipnozla ilgili yanlış algılamaları ve korkuları ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Sonra zihinsel beklentiyi oluşturuyorum. Kişiyi benim telkinlerimi izler hale getiriyorum. Sözlerim o kişiyi hipnoza ulaştırmak için kullanacağım tek aracım. Programların duygularımızı ve hayallerimizi gıdıklamak için nasıl tasarlandığını düşündüğümüz zaman TV izlerken hipnoz olmaktan kaçma şansınız yok. Çoğu insan TV'yi kendi koruyucu kalkanlarının yerine koyuyorlar. Böylece bilinçaltına gidecek her türlü düşüncenin elenmesi bizzat TV'nin kendisi tarafından yapılmış oluyor. TV öndeki trans halindeki kişi TV'nin onu hipnotize ettiğinin farkında değildir. Ülkemizdeki çoğu insan için TV'den daha güçlü hangi araç ya da etken hayalleri kışkırtabilir ve duyguları kabartabilir? Şimdi bana zayıflamak amacıyla gelen bir insanı ben hipnotize ettikten sonra daha fazla tüketime yönelme arzusu sağlayan telkinler versem acaba hangi kuralları ezmiş olurum? Acaba bir doktor hipnoz öğrendikten sonra bu gücünü hastasının sağlığından daha fazla kazanmak için iyileşme değil de hastalığının sürmesi yönde kullansa hangi kuralları çiğnemiş olur? Bu senaryoların eğer şu maddeleri ya da şu sağlığa zararlı hazır yiyecekleri daha fazla tüketmezseniz hasta olursunuz mealinden reklam yapan ve insanların zihninden o yiyecekleri gerçekten ihtiyaçları varmış gibi programlayan reklamlardan ne kadar farkı var? Peki güzel ve cinsellik dolu artistlerinin bol bol hastalandığı, baş ağrıları, bulantılar ve bunun gibi ile bu hastalıkların belirtilerini reklamlarını yaptığı TV dizilerinin acaba ilaç firmaları tarafından gizli gizli desteklenmediğini kim söyleyebilir? O dizileri seyreden insanların bir süre aynı belirtilerle doktorlara, hastanelere koşturması bir tesadüf müdür? TV korku ve güvensizliği besliyor. Hipnotik gücün suistimal edildiği yerler arıyorsanız bu örneğe gerçekten yakından bakın. Medyanın tüm kanallarını kullanan ama özellikle TV aracılığıyla insanlarda korku ve güvensizliği besleyen kurumları iyi gözleyin. Nasıl dolaylı yollardan insanlarda hastalık korkusu yayıyorlar? Nasıl insanlarda ölüm korkusu yayıyorlar? Nasıl insanlara uzun yaşamanın sırlarını veriyorum diye çöpe atılacak bir sürü malı pazarlıyorlar? Bunlar hiçbir izleyicinin isteyerek karar verdiğini düşünmüyorsunuzdur sanırım. O halde tekrar söylüyorum. Bir hipnotistin bir kişiye iradesi dışında her şeyi yaptırabileceği tek durum aralarında hipnoz olan kişinin farkında olmadan sözleşme imzalamış olmasıdır. Bir kişinin ilk kez bir hipnotistin ofisine gittiğini düşünelim. Bu kişinin tüm savunma mekanizmaları kırmızı alarm durumundadır. Bilinmeyene karşı ciddi bir korku vardır. Eğer hipnotist onun kırmızı çizgisini aşacak en ufak bir şey söylerse, bu kişi araya öyle bir duvar koyar ki hiçbir süper güç o duvarı aşamaz. Başka önemli bir şey daha vardır. Bu kişi ne kadar derin bir hipnozda olursa olsun, bilinçli, aklı, bodyguard gibi her telkinin üzerine aradıktan sonra içeri gönderir. Eğer herhangi bir telkin o kişinin temel yasalarına uymuyorsa, daha bilinçaltına ulaşmadan reddedilir. İşte koruyucu kalkan bu nedenle bilinçli tarafın bir parçası olarak iş görür. Bu durum bir radyo istasyonunun 5 saniye gecikmeli canlı yayın yapmasına benzer. Böylece program denetleyicisi izleyicilerden gelen rütüklük sözleri yakalama ve yayına karışmadan durdurma gücüne sahip olur. Hipnotik trans durumunda da koruyucu kalkan her gelen sözü taramadan geçirir. İstenmeyen her türlü telkini o hassas bilinçaltına ulaşmadan tüm delikleri anında kapayarak engel olur. Şimdi bu durumda TV reklam hazırlayıcılarının ne kadar avantajlı konumda olduğunu görün. Sokakların tehlike içinde olduğu, sağda solda bombaların patladığı, gittikçe tehlike saçan bir dünyada en güven duyacağımız yer herhalde evimiz olur. Tüm savunma mekanizmalarımızı düşürdüğümüz, kendimizi gevşemeye aldığımız son kalemiz evimiz. Bu duruma olan inancımıza ikinci bir inanç daha eklenmiştir. TV sadece zararsız bir eğlence kutusudur. Evimizdeki cansız bir aracın ne zararı olabilir ki? Bu iki yanlış algı kişinin TV karşısında gevşemiş bir durumda oturmasının ardından zihninin koruyucu gücünü teslim etmesini sağlar. Ama işte ondan sonra gayet güzel bir şekilde hedefe yönelik hipnotik programlar bilinçaltını bombalamaya başlar. Kredi kartı trajedilerinin ardındaki gerçek. koyun postuna saklanmış kurt gibi zararsız kılıfa bürünmüş, sırf eğlence amacıyla hazırlandığı izlenimi veren paketler, kültürel çürümenin gerçek sanıkları olarak karşımızdadır. Mallarını zihnin koruyucu muhafızının incelenmesine bile göstermeden içeri sokarlar. Özellikle ilk izlenimin önemini bilen bu tüketim mühendisleri, çıplak çocuk zihinlerinin peşindedirler. Bu mühendislerin ülkemizde 25 senedir aktif halde olduğunu düşünürsek, ilk kurbanlar şu anda 30'lu yaşlarındadırlar. Yaşanan kredi kartı trajedilerinin gerçek nedenlerinin nerelerden geldiğini şimdi bilmem anlamaya başlayabiliyor musunuz? Küçük beyinlere dayatılan yaşam tarzı, marka tutkunluğu, kırılgan ilişkiler, kaybolan ahlaki değerler bugün artık meyvesini vermeye başladı. Her gün TV'nin karşısına oturan hipnoza çabalanmış bedenler otomatik olarak bilinçaltlarının rızalarını, bu rızayı verdiklerinin farkında olmadan teslim ediyorlar. Tüketim mühendislerinin yerleştirdikleri o hayaller hızlı bir şekilde koruyucu kalkanın koruması altına alınıyor. Böylece tüketim pompalamak için sürekli özel bir çaba göstermeleri gerekmiyor. Her gün portföylerine yarattıklarını yeni uyur gezerleri eklemeye devam ediyorlar. Bu mühendisler koruyucu kalkanı aşma yöntemlerinde tam bir ustadırlar. Bu mühendisler gösteri hipnozu yapacak olsalar inanın ki salonda dolar taşar. Sadece TV mi? Haberimiz bile olmadan koruyucu kalkanımızı aşanlara otoriteyi de dahil etmeyi unutmayalım. Öncelikle otorite dediğimiz zaman hemen hayalimize sert bağıran resmi figürler gelmesin. Öncelikle reklamlardaki otoriteleri iyi tanıyın. Beyaz gömlek giydirilmiş yakışıklı bayan ve beyleri gördüğünüz anda tam alarm durumuna geçin. Yine ciddi bir bombardıman geliyor demektir. Ya da sakız çiğneyen bir futbol starını gördüğünüz zaman iki gün sonra ben bu sakızı nereden aldım diye şaşkın şaşkın kendinize sorarsanız bilin ki yine pencerenize açık unutmuşsunuz demektir. Aşk, koruyucu kalkanı darmadağın eden başka bir etkendir. Donmuş yağı kesen sıcak bir bıçak gibi her türlü duygusal coşkunluk koruyucu kalkanı zorlanmadan geçer. Çoğu kişi hipnozu tam bir odaklanma hali ve derin bir gevşeme zannediyorlar. Beyin dalgalarının alfa haline geçmesi diyorlar. İnanın hepsi hipnoz edildiğinizi gizlemek için çıkarılan masallar. Ben size hiç gevşememiş derin hipnoz yaratabilirim ya da derin bir gevşemeyi hipnoza sokmadan yapabilirim. Alfasız trans, transsız alfa gösterebilirim. Bazen hepsi bir aradadır ama bizim anladığımız anlamda hipnozun alfa dalgalarıyla ya da gevşemeyle bir bağlantısının olması gerekmiyor. Bizim ilgilenmemiz gereken mesele, koruyucu kalkanlarımız geçişe izin verdiği anlarda bizim beyinlerimizi kim hangi amaçla programlıyor? Bir kişinin bir şekilde beyin ve zihin değiştirme teknolojilerini kullandığını bilirseniz savunmanızı ona göre alırsınız. Bir hipnotist tek iyileştirme amacı olarak sevgiyi bulmanızı sağlamaya çalışarak sizi iyileştirmeye çalışıyorsa en korkulan tekniklerin bile tedavide yarattığı zarar, bu teknikleri sırf kendi amaçlarına hizmet için kullanan ama böyle bir şeyi kullandığını inkar edenlerin yarattığı zarardan çok daha hafif olacaktır. İyi amaçlar için bir şeyler yapmaya çalışanlar bu tekniği kullandığını rahatlıkla kabul ederler. Kötü niyetleri olanlar ise hem bu teknikleri kullandıklarını şiddetle reddederler hem de kullananlarla ya da ilgi gösterenlerle alay ederler. Hipnozun sadece hipnoz uyguluyorum diyen bir kişi tarafından yaratabileceği saf inancını artık bir kenara bırakalım. Bir kişinin iç algıları değiştiği anda hipnotik kontrat imzalanmış demektir. Kürsüye çıkmış bir vaizi dinlemeye hazır bir kişi, sözleşmeyi imzaladığının farkında değildir. Dünyanın gerçeklerini duygusal bir coşku kılıfı içinde almaya başladığı andan itibaren tam bir teslim hali oluşmuştur. Sadece vaiz mi? Artık neyse ki ciddi bir inandırma erozyonuna uğramış politikacılar en son sırada kalmak kaydıyla anne ve babalar, uzmanlar, öğretmenler, dostlarınız hepsi hipnotisttir. Doktor yazıhanelerini ziyaret eden ilaç temsilcileri ne yapıyor? Verdikleri hediye hekim tarafından kabul edildiği anda sözleşme imzalanır. Bir süre sonra o ilacı reçetesine yazdığının farkında bile değildir zavallı hekim. Reklamlar, aktörler, sporcular, kocalar, karılar, doktorlar hepimiz birer hipnotistiz. Eğer niyetler iyiyse benim açımdan hipnotistin bir sakıncası yok. Her gün akşam aynı reklamı tekrar tekrar beynimize neden çakarlar peki? Bir kez esir alındıysak yetmiyor mu? Hipnozda hipnozun derinliğinden bahsederiz. hafif, orta ve derin diye. Eğer hipnoz yüzeyde kalırsa elde edilen sonuçlar geçicidir. Gerçek tedavi derin hipnozda yapılır. Bu durumda söylenen sözlerin etkisi son derece güçlüdür. Eğer etki yüzeyselse telkini 2-3 günde bir tekrar etmek gerekir. Orta derinlikte bir hipnozda birer haftalık tekrarlar yeterli olur. Derin hipnozda ise bir kez söylemek yeterlidir. Reklamcılar bunu çok iyi biliyor. Bazı programlarda reklamların son derece pahalı olduğunu biliyoruz. Burada fiyatı artıran sadece seyirci sayısı değildir. Satın alınan programın etki derecesine göre açık kalmış olan koruyucu kalkan sayısının yüksekliğidir. Bir program ne kadar acıklıysa, ne kadar duygulara hitap ediyorsa, bilinçaltına bakan pencerelerin açılması ve açık unutulması olasılığı o kadar artar. Güzel bir kadın, nefis bir müzik, müthiş bir manzara, hızla geçen animasyonlar, burada hipnotik hiçbir şey yok değil mi? Haberlerde oynanan oyunlar. Haberlerde reklamları birbirinden ayırmıyorum. Aynı oyun haberlerde de oynanıyor. Her haber abartılı görüntülerle süslenip hem hayal gücünüze hem de duygularınıza yapıştırılıyor. Yeni bir oyun daha keşfettiler. Özellikle oyunun biraz farkında olan ve uzaktan kumandanın gücüyle reklamlar başladığında başka bir kanala kaçmaya çalışan Zümre'yi haberlerde yakalıyorlar. Masum bir bilgilendirme haberini yakından didiklemeye başlarsanız arka planda yatan mesajları ve gizli ürün pazarlamalarını çok rahatlıkla fark edeceksiniz. Haberler tehlikesizdir ha. Bu beklenti sizi reklam programlarından çok daha karnı açık vaziyette yakalayacaktır. Alttan geçen yazılar biraz sonra diyerek o beklentiyi pompalamaktadır zaten. Bu pompalamayı gerçekten büyük ustalıkla yapıyorlar. Eskiden kuyulardan su çeken mekanik pompaları hatırlayanlar var mı? Su yukarı çekmeden önce pompanın ağzına biraz su boşaltmanız gerekir. Sonra çılgınca pompalamaya başlarsınız. Başlangıçta bir şey olmaz ama biraz sonra zorlanma başlar ve su görünür. İlk başta güçlü pompalamalarla az miktarda su elde edersiniz ama çalışmaya devam ederseniz bir süre sonra az gayretle bol su gelmeye başlar. Reklamcılar da beyinlerimize aynı teknikle hücum ediyorlar. Yeni bir ürünün pazarlandığı ilk günlerinde çılgın bir şekilde her istasyonda, her markette karşınıza bu ürünü çıkarıyorlar. Artık bir süre sonra bu ürünü sanki 100 yıldır tanıdığınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz asla kullanmayı düşünmeyeceğiniz ürün alışveriş sepetinize girmiş bile. Basit bir iteklemeyle malzeme insanların sepetlerini doldurmaya başlıyor. İşte böyle sayın seyirciler, hipnoza ne kadar iç içe yaşadığımızı bilmem biraz anlatabildim mi? Anladık anlamasına da bu şartlanmayla hastalıkların yayılması ve iyileşememesi arasında nasıl bir bağlantı var? Doğa dengesizliği sevmez. İngilizce'de hastalık, disease ve disorder kelimeleriyle belirtilir. Dis eki bozulma anlamına gelir. Ease rahatlık, huzur, order düzen anlamındadır. Yani huzur ve düzenin bozulması nerede? İnsan bedeninde huzur ve düzenin bozulması. Tanımladıkları durumu tam anlamıyla karşılayan kelimeler. Doğanın bir dengesi olduğunu biliyoruz. Tüm fizik kuralları bu dengeyi kurmaya ayarlanmıştır. Moleküller havada belli bir dengeye ulaşmaya çalışır, birbiri içlerine eşit olarak karışır, kapalı bir ortama yüklediğiniz bir gaz kapağı açılır açılmaz havaya karışır ve dengesini bulana kadar dağılır. Evrende her şey bir denge içinde çalışır. Bilinçaltımız bizim yaşama verdiğimiz katkıları değerlendirirken ölçütü nedir? Bedenimizdeki iyilik halleriyle düzensizliklerin bütünü ve dengesi. Yaşama bir katkıda bulunduğumuz zaman bedenimizde bunun bir karşılığı olur. Bilinçaltı bize duygular sunar. Yaptığımız bir etkinin karşılığını duygular paketi olarak geri alırız. Yaptığımız bir katkının ya da aldığımız bir karşılığın bilinçaltının hangi duygularla karşılık verdiği bedenimizdeki düzenliliğin göstergesi gibidir. Olumsuz duygular bir düzensizliğin belirtisidir. Olumlu duygular ise denge ve düzenliliğin göstergesidir. Yaşam her an bize farklı olayları sunar. Kaçıp kurtulamayacağımız olaylar. Bir tarafımız olayı reddetse de, görmezlikten gelse de bir tarafımız farkında olmadan etki almıştır. Kaçan kabule yanaşmayan direniyordur. Direncin karşılığı daha fazla acıdır. Yaşamı kucaklayan ve kabul edenin alacağı ceza ise daha fazla yaşam olacaktır. Dengeyi sağlayan algılarımızın yerleştiği yöndür. Evrenin kurallarıyla aynı yönde hareket eden algılar bir yönde toplanırken diğer tarafta evrenle çalışan algılarımız yerleşir. Evrenle uyum içinde olduğumuz sürece karşımıza iyi ve mutlu olaylar çıkar. Ters taraftaysa kötü yıkıcı olaylarla karşılaşırız. Yaşam bize dokundukça yaşamın olayları karşısında belli bir yönde tepki veririz. Tepkinin yönünü belirleyen o olay karşısında algılarımızın aldığı pozisyondur. O olaydaki iyiyi bulmayı ve olumlu bakmayı düşünürsek olay iyi tarafa kaydedilir. Bu durumda biraz daha olgunlaşır, huzurlaşırız. Bir sonraki olayı bencil arzularla insanları ya da şeyleri kendi menfaatimiz yönünde yargılarla karşılarsak olayın ağırlığı kötü tarafa yazılır. Bu işlem sürekli devam eder. Bilincin koruyucu kalkanı bazı olayları geri gönderirken bazılarını içeri alır. Kayda alınan bu olay iki taraftan birinin hesabına yazılır. Kalkanın seççiliğine göre denge bir taraftan diğerine doğru eğilmeye başlar. Peki içeri alınan o olayın dengenin şu ya da bu tarafına gitmesini sağlayan nedir? Olayın kötü ya da iyi olması mı? Hayır. Bir olay ne iyidir ne de kötü. Sadece olaydır. Olayın iyilik ya da kötülüğünün derecesi o kişinin olayı nasıl değerlendirdiğine, onunla nasıl başa çıktığına bağlıdır. Sevgi iyiyi görmektir. İlk olayın öneminden bahsettim. İlk olaya yüklenen algı yargılanmadan kabul edilir. Çünkü karşılaştıracak bir model yoktur. Ama daha sonraki olaylar artık bu algıyla karşılaştırılarak değerlendirilir. İlk olay bilinçaltında sessiz bir uykuya yatar. Ne zamana kadar? Aynı mesajı taşıyan ikinci bir olay ile uyandırılana kadar. Kronik hastalıklarda ilk olay karşımıza çoğu zaman bir korku olarak çıkar. Nedir bu korku? Annem babam ben bırakır korkusu. Eğer ben anne babamı memnun etmezsem annem babam beni bırakır inancı. Bu saptama neredeyse fizik kuralı kadar sabittir. Peki ama sonraki güçlendirici olaylardan ne haber? Onların ortak özellikleri var mı? Ortak özellikleri yok ama yıkıcı olanları biliyoruz. Mükemmelliyetçilik nedeni olanlar, mükemmel ile mükemmelliyetçilik iki ayrı kutuptur. Mükemmelliyetçilik ben ne yaparsam yapayım daha iyisi vardır ve bu nedenle daha fazla uğraşmalıyım düşüncesidir. Yani orayı bulamadım, o halde ben de mükemmel değilim. Yaptığımız her iş kusurlu, kusursuz olan Tanrı'dır. O zaman Tanrı'nın yarattığı da mükemmel olmalıdır. Tanrı yarattığı işlerde hiçbir kusur görmez. Sadece iyiyi görür. Her şeyi kusurlu bulan ise hiç iyiyi görmez. Hep kötüyü görür. Mükemmelliyetçi yaptığı hiçbir işte iyi taraf görmez. Başarmak için hep yapılması gereken bir şeyler kalmıştır. Yapar, beğenmez. Yaptığını beğenmediği için kendine ihanet eder. Bu bazı insanların kaderi midir? Doğuştan gelen yapısı mıdır? Bir insan aynı anda birçok kişi tarafından sevilir ama birçok kişi de nefret edebilir. Nedir sorun? İnsan gözüyle kusursuz kişi yoktur. Kusursuzluk Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani iki farklı grup aynı kişiye bakarken gördükleri fark nedir? Basit. İlk bakanlar iyi görür, nefret edenler kötüyü görür. Çünkü ne mükemmel iyi vardır ne de mükemmel kötü. Eğer mükemmel kötü olsaydı hipnoterapimiz işlemezdi. İyi bulan sevgiyi bulur, kötüyü bulan nefreti bulur. Kime bakarsak bakalım, hangi yönde bakacağımızı biz seçeriz. Kendimize bakarken de aynı kural geçerlidir. İstesek kendimize sürekli eleştirecek bir şeyler bulabiliriz. Bunun sonu acı ve umutsuzluktur. Her canlı ete karıştığı anda tamamen temiz ve iyi duygulara sahip olacak şekilde programlanmıştır. Yetersizlik suçluluğu davet eder, suçluluk cezayı gerektirir. Kendini cezalandırmak. Birçok bedensel bozukluğun tohumu bu şekilde atılır. Birçok ilişki bu nedenden kopar. Burada doğan her canlının çevrenin ürünü olduğunu anlamamız gerekiyor. Her canlı ete karıştığı anda tamamen temiz ve iyi duygulara sahip olacak şekilde programlanmıştır. Anne karnına gerileyen her hasta yaşamının başındaki bu anı bulabilir ve sanki cennete düşmüş duygusu yaşar. Dünyayı gözlerini yeni açan bir canlının çevresinin büyük kısmı anne ve babadır. Birkaç yerde belirttiğim gibi anne ve baba kendi olmayanı bebeğe veremez. İyi niyet amacımıza ulaşmamızı sağlamaz. Ben de para yoksa herkese 1000 TL verme arzumun ne yararı olabilir? Her anne baba çocuğuna sevgi vermek ister ama kendilerine olmayan bir şeyi nasıl verebilirler? Tek verecekleri ilgisizlik ve eleştiridir. Çocuk ağlar, anne mama verir. Çocuk ağlar, anne altını değiştirir. Çocuk ağlar, anne sinirlenir ve çocuğa söylenir. Beni deli etme. Çocuk ne anlar? Bir şey anlamaz ama bilinçaltı söyleneni kaydeder ve algı kısmını alır. Anne çocuğu eleştirir. Tabii ki onun daha iyi olması amacıyla. Ama çocuk beklentiyi karşılamazsa hem ceza alır hem de daha fazla eleştiri. Çocuk hata yapmaktan kaçar ama insan başarılarından değil, hatalarından öğrenir. Deneme yanılma yoluyla öğrenir. Anne baba mutlu değil, daha iyisini yapıp onları mutlu etmem gerek. Ama anne babanın programı eleştiri üzerinedir. Ne yapsa eleştirilecektir. Çocuk daha iyisini yapmaya çalışır, eleştirilir. Bu böyle sürer. Artık öyle bir an gelir ki çocuk mükemmelini arar hale gelir ama mükemmel yoktur. Artık her yaptığında kötüyü bulur. Kötüyü bulduğu anda cezalandırma programı çalışır. Program tekrar tekrar çalıştıkça güçlenir. Kendini cezalandırma kendini yok etmeye kadar ilerler. Oluşan hastalığın cinsi bilinçaltının aldığı çağrının şiddetiyle orantılıdır. Bu çağrının gücünü belirleyen ise iyi ile kötü arasındaki dengedir. Ama mükemmelliği arayan bir beyin için her olay kötüdür. Sevgi iyiyi görmektir. Eğer Tanrı sevgiyse kötüyü aramak, Tanrı'nın karşı kutbuna geçmektir. Mükemmeli her gün biraz daha yaklaşmanın yolu evrensel kurallarla uyuşmaktır. Yaşama tanrısal açıdan yaklaştığımız zaman yaşamı baştan en mükemmel hazineyi aramaya kurgularız. Bu durumu saf varlığın içindeki saf sevgi ve kim olduğumuz bilgisindeki saf huzur olarak tarif edebiliriz. Bu kavram standart dinin tarif ettikleriyle örtüşür ya da örtüşmez. Ama hepsinin söylediği onun mükemmel olduğu bizim ise olmadığımızdır. Mükemmeli her gün biraz daha yaklaşmanın yolu evrensel kurallarla uyuşmaktır. Affedici olarak her deneyimimizden öğrenerek hepsinin içindeki iyiyi görerek gelişir ve anlayış kazanırız. Dengeyi iyi tarafta tutarız. İyi taraf sağlığın olduğu taraftır. Aynı gemide zıt iki kutba giden insanlar kimi sınırları aşmaya çalışarak o saflığa ulaşmaya çalışır, kimi akıntıya kapılmış gider. Bilinçaltı öncelikle kötü telkin, algı ve fikirlerle doldurulursa koruyucu kalkan gözümüze bağlanmış kara bir bant olur. Gerçekleri görmemizi engeller. Doğru bir yol izlemeye çalışsak da gözlerim bağlanmış olduğundan elimden tutanların insafına kalırım. Eğer iyi telkinleri almışsam koruyucu kalkan yol gösterici bir ışığa döner. Yoldaki tehlikeler birer eğlence olur. Bir insanın algılarını sevgi, af, değerlilikle beslerseniz o kişinin içinde huzurlu bir doygunluk hissi yaratırsınız. Bir insan huzurda ve doygun durumdaysa gereksiz tüketim yapmaz. Ama korku, öfke, ihtirasla beslerseniz boşluk yaratırsınız. Boşluğu doldurmak için tüketime yönelirsiniz. Bu tüketim hırsının sonu kişinin kendisini tüketmesidir. Bu denklemin farkında olmayanlar güçlerini boşluk yaratma yönünde kullanırlar. Bu denklemin onlar için bir tuzağı daha vardır. Ne kadar harcarsan harca o boşluk dolmaz. Böylece tüketmeye devam eder. Boşluk yaratan en etkili duygular korku, kızgınlık ve eleştiridir. Şimdi haberlerin neden ölümlerle ve felaketlerle dolu olduğunu anladınız mı? Binlerce doğumun içinde bir tane ölü doğum olsa tüm kameralar ona döner. Diğer normal doğurmuş insanlar yok sayılır. Bunlar kendiliğinden olan olaylar gibi görünse de hangi olayların haber olması gerektiğine birileri karar veriyor. Korku, ihtiras ve eleştiri kişide öfke, nefret, intikam ve cezalandırma duygularını uyarır. Tüketimin artmasını isteyenler bu yeni türeyen duygulara aldırmazlar. Aksine severler. Ne kadar kötü duygu o kadar boşluk. Ne kadar boşluk o kadar tüketim ve para akışı. Hipnozun nasıl kullanıldığını anlıyor musunuz? Önce hipnoz ederler, sonra cezalandırırlar. Nefret, suistimal, intikam artınca yeni kurallar gelir. Kural koyucular bu duygular insani değildir derler. Cezalandırılması gerekir derler. Kimler cezalandırılır? Hipnoz edilenler. Bu duyguları ekenleri kanunlar korumaya alır. Mallar korunmalıdır. Olumsuz duygular diğer insanlara karşı ifade edilemez. Yasaktır. Bir ayak gazda, bir ayak frende. Bastırılan olumsuz duyguların ifade şekli hastalıktır. toplumsal hastalık. Bireysel hastalığı önlemek istiyorsak toplumsal kanserin yayılmasını durdurmalıyız. Kimin umurunda, hangi duyguları ifade edip edilmeyeceği kanunlarla verilmiştir? Evrenin kurallarını buna izin verip vermemesi kimin umurunda? Hastalıklar artarsa tüketim artar. İçeride biriken enerjinin ne olacağı kimin umurunda? Sıkışmış enerjinin sıkışacağı alanın bir sınırı vardır. Belli bir sıkışmadan sonra patlar. İçeri patlarsa hastalık, depresyon, fiziksel bozukluklar ortaya çıkar. Dışarı patlarsa da cinayet, tecavüz, rüşvet. İçeride biriken enerji koruyucu kalkanı paramparça eder. Artık ondan sonra mantıklı düşünce içeriden akan duygu selinin karşısında çaresizdir. Cinnet geçirdi. İşte yeni bir haber. Her akşam dünyanın tam bir kaos içinde olduğu haberleriyle besleniriz. Haber kaosu besler. Bu algı yeni haberler üretir. Zihin düdüklü tencere gibi çalışır. Duygusal basıncı boşaltmadan kapağı açarsan patlar ve çevrede kim varsa yakar geçer. Koruyucu kalkan burada basıncı boşaltan sübap gibidir. İçerideki basınç birikmeden boşaltma işlevini sağlamalıdır. Bir kocanın içinde olumsuzluklar birikmeye başlar ama bunları hissetmemesi gerektiğini, yasaklanmış duygular olduğunu bilir. O zaman kapağı sımsıkı kapatır. Akşama kadar içerideki basınç boşalamadan sürekli artar. Akşam çift bir araya gelir, birlikte iyi duygularını ve sevgilerini paylaşacaklardır. İyi ama duygular nerede? Bilinç altında. Oraya nasıl ulaşılır? Koruyucu kalkanın kapağını açarak. Peki içeride bu kadar birikmiş basınç varken kapak açılınca ne olur? Bum! Karımı hem severim hem döverim. 17. ayrımın sonu, sayfa 228.